Ayrım 10, Bölüm 9, 3. Gün, Çukur, Sayfa 96. Harika ötesi değil miydi ya? Oleg'in neşeli sesi, Oslo Spektrum'daki konserden çıkan insanların doluştuğu kebapçıdaki yağ cızırtılarını bastırıyordu. Kapüşonlu sweatshirtleriyle kanter içinde dikilip Slipknot üyelerinden adlarıyla bahsederken hala ritim tutan Oleg'e başını sallamakla yetindi Harry. Slipknot CD'lerinde grup üyeleri hakkında pek bilgi bulunmadığından ve Mojo ve Uncut gibi müzik dergileri bu tür gruplar halinde tek satır yazı yazmadığından bu isimleri daha önce hiç duymamıştı. Hamburger söyleyip saatine baktı. Raquel saat 10'daki konserin çıkışına geleceğini söylemişti. Harry yeniden Oleg'e baktı. Oleg'in çenesi düşmüştü. Durmadan konuşuyordu. Hangi ara olmuştu bu? Bu küçücük çocuk hangi ara 11 yaşına gelip de ölümün, yabancılaşmanın, hayattan soğumanın ve kötülüğün çeşitli safhalarını işleyen bir müzik türünü sevmekte karar kılmıştı. Onun bu durumu Harry'i endişelendirmeliydi belki de. Ama endişelendirmiyordu. Bu bir başlangıç noktası, doyurulması gereken bir merak, oğlanın tek tek deneyerek üzerine uyup uymadığını görmesi gereken giysilerden biriydi. Daha sonra sıra başka şeylere gelecekti. Daha iyi ve daha kötü şeylere. Sen de sevdin mi? Harry. Harry başını salladı. Konserin onun için biraz hayal kırıklığı olduğunu söylemeye cesaret edemedi. Neyi sevmediğini bilmiyordu. Belki de gününde değildi sadece. Spektrum'daki kalabalığa karışır karışmaz normalde sarhoşken duyduğu ama geçen seneden beri ayıkken de hissettiği o paranoya peyda olmuştu gene. Konserin havasına girmek yerine izlendiği hissine kapılmış, öylece dikilerek konsere gelenleri süzmüş ve etrafındaki yüzlerden oluşan duvarları incelemişti. Slipknot şahaneydi dedi Oleg. Maskeleri de süper havalıydı. Hele hele o uzun ince burunlu olan şeye benziyordu. Harry'nin aklı başka yerdeydi. Raquel'in gelmesini bekliyordu. Kebapçının içindeki hava aniden yoğun ve boğucu bir hal almış, ince bir yağ tabakası tenini ve ağzını kaplıyor gibi gelmişti. Sonraki fikri aklına getirmemeye çalıştı. Ama fikir yola çıkıp köşeyi dönmüştü bile. İçme fikri. Kızılderililerin ölüm maskesine dedi arkalarından gelen bir kadın sesi. Ayrıca Slayer, Slipknot'tan daha iyiydi. Harry şaşırarak arkasını döndü. Slipknot boz kesmekten başka ne yapıyor ki diye devam etti kadın. Döndü ulaş aynı cümleler, boş boş hareketler. Parlak, bedenini saran, ayak bileğine kadar inen, boynuna kadar iliklenmiş siyah bir manto giyiyordu. Mantonun altında bir çift siyah çizmeden başka bir şey görünmüyordu. Yüzü soluk, gözleri makyajlıydı. Hayatta aklıma gelmezdi dedi Harry. Sen ve bu müzik. Katrin Bratt kısa bir anda olsa gülümsemeyi başardı. Ben de aynı şeyi senin için söyleyebilirim. Harry'e başka bir açıklama yapmadan tezgahın arkasındaki adama iletti ve bir şişe Ferris maden suyu istedi. Slayer berbat diye omurdandı Oleg. Katrin ona döndü. Sen Oleg olmalısın. Oleg kamuflaj desenli paltosunu yukarı çekip asık suratıyla evet dedi. Yetişkin bir kadından ilgi görmekten hem hoşlanmış hem de hoşlanmamış gibiydi. Nereden biliyorum? Katrin gülümsedi. Nereden mi biliyorum? Holmenkollen tepelerinde yaşayan biri nereden biliyorum gibi cümleler kurmamalı. Harry sana kötü alışkanlıklar mı kazandırıyor yoksa? Oleg'in yanakları kıpkırmızı oldu. Katrin sakince güldü ve Oleg'in omuzunu okşadı. Özür dilerim, meraklı biriyim sadece. Benim de merak ettiğim bir şey var dedi Harry, Oleg'e hamburgerlerinden birini uzatarak. Senden istediğim işi bitirdin sanırım. Konsere gelecek kadar boş vaktin olduğuna göre. Harry adeta bakışlarıyla onu uyardı. Çocuğa sataşma. Ferris şişesinin plastik kapağını açarken evet bir şey buldum dedi Katrin. Ama meşgulsen bunu yarın konuşalım. O kadar da meşgul değilim dedi Harry. Üzerine yapışan yağ tabakasını ve boğulma hissini unutmuştu bile. Gizli bir bilgi ve etrafta çok insan var dedi Katrin. Ama kulağına birkaç anahtar kelime fısıldayabilirim. Öne doğru eğildi. Harry yağ kokusunu arasında neredeyse erkeksi diyebileceği parfümün kokusunu aldı. Kulağında kadının ılık nefesini hissetti. Dışarıda gümüş renkli bir Volkswagen Passat durdu. İçinde dikkatini çekmeye çalışan bir kadın oturuyor. Galiba Oleg'in annesi. Harry şaşkınlıkla doğruldu ve geniş pencereden arabaya baktı. Raquel camını indirmiş onlara bakıyordu. Oleg elinde hamburgerle arka koltuğa atlayınca arabayı batırma dedi Raquel. Harry açık pencerenin yanında dikildi. Raquel'in üzerinde açık mavi düz bir kazak vardı. Bu kazağı iyi biliyordu Harry. Kokusu avucunda ve yanağında bıraktığı his hala hatırındaydı. Konser iyi miydi diye sordu Raquel. Oleg'e sor. Bu nasıl bir gruptu ki? Raquel aynadan Oleg'e baktı. Gelen insanlar biraz tuhaf giyinmiş. Romantik aşk şarkıları falan söylüyorlar dedi Oleg. Annesi gözlerini aynadan ayırınca Harry'e göz kırptı. Sağ ol Harry dedi Raquel. Benim için zevkli. Dikkatli git. İçerideki kadın kimdi? İş arkadaşım. İşe yeni başladı. Hadi ya. Birbirinizi gayet iyi tanıyor gibiydiniz. Nasıl yani? Sen, Raquel cümlenin ortasında durdu. Sonra yavaşça başını iki yana sallayıp güldü. Boğazından gelen derin ama canlı bir kahkahaydı. İçinde hem özgüveni hem de umursamazlığı barındırıyordu. Bir zamanlar kendisini Raquel'e aşık eden kahkahaydı. Özür dilerim Harry, iyi geceler. Cam yukarı kalktı ve gümüş araba yola koyuldu. Harry açık kapılarından müzik fışkıran barların önünden geçerek Burgata'ya doğru yürüdü. Teddy's Software'da bir kahve içmeyi düşündü ama bunun kötü bir fikir olduğunu biliyordu. Kafasını toplayıp yürümeye devam etti. Barın arkasındaki adam duyduğuna inanamayarak "Kahve mi?" diye tekrar sordu. Teddy's'in müzik kutusunda John Cash çalıyordu. Harry elini üst dudağının üzerinde gezdirdi. "Daha iyi bir önerim var mı?" Harry ağzından çıkan sesi duydu. Hem tanıdık hem de yabancıydı. "Şey," dedi adam, elini yağlı ve parlak saçlarına götürerek. "Makinedeki kahve pek yeni değil. Fıçıdan taze bir birayı ne dersiniz?" Johnny Cash Tanrı'dan, vaftizden, yeni vaatlerden dem vuruyordu. "Olur," dedi Harry. Barın arkasındaki adam sırıttı. O sırada Harry cebindeki telefonun titrediğini hissetti. Beklediği bir telefon varmış gibi çabucak ve sabırsızca açtı. Arayan Scar'dı. "Bizimkine benzeyen bir kayıp ihbarı aldık. Evli ve çocuklu bir kadın. Kocası ve çocukları birkaç saat önce eve döndüğünden beri ortada yokmuş. Soleok'da ormanlık bir yerde yaşıyorlar. Kamçılarından hiçbiri onu görmemiş. Sabah kocası aldığı için arabayla gitmiş olması da imkansızmış. Yolda hiç ayak izi de yokmuş. Ayak izi mi? Orada hala kar varmış." Barmen birayı sert şehrinin önüne koydu. "Harry, orada mısın?" "Evet evet, düşünüyorum." "Ne düşünüyorsun?" "Etrafta hiç kardan adam var mıymış?" "Ne? Kardan adam. Ben nereden bileyim?" "O zaman gidip öğrenelim. Hemen arabaya atla ve beni Storgata'daki Gunnerus alışveriş merkezinin önünden al. Yarın yapsak olmaz mı Harry? Bu akşam için bazı planlarım var da. Zaten kadın sadece kayıp. Acele edilecek bir şey yok." Harry cam bardağın dışından yılan gibi kıvrılarak akan köpüğü izledi. "Tam tersi," dedi. "Büyük bir aciliyet var." Barmen hayretler içinde hiç dokunulmamış biraya, tezgahta duran 50 kronluk baknota ve Johnny Cash'in sesi sönerken kapıdan çıkan geniş omuzlara baktı. "Silvia hayatta öylece çekip gitmezdi," dedi Rolf Ottersen. Rolf Ottersen zayıf bir adamdı. Daha doğru bir ifadeyle bir deri bir kemikti. Son düğmesine kadar ilikte olan pazen gömleğinden çıkan kuru boynu ve başı Harry'e uzun bacaklı balıkçıları hatırlatıyordu. Gömleğinin manşetlerinden devamlı kıvrılıp bükülen uzun ve kemik parmakları olan bir çift sıska el uzanıyordu. Sağ elinin tırnakları hayvan pençesi gibi uzun ve sivri bir şekilde törpülenmişti. 70'lerin radikalleri arasında popüler olan tarzda sade, yuvarlak çerçevelerin ve kalın gözlük camlarının arkasından bakan gözleri anormal derecede iri görünüyordu. Hardal sarısı duvara asılı afişte anakonda taşıyan kabile insanlarının fotoğrafı vardı. Harry, Johnny Mitchell'ın hippi taş devrinden bir plana ait kapağı tanıdı. Hemen yanında ise Frida Kahlo'nun meşhur otoportrelerinden birinin reprodüksiyonu asılıydı. "Acı çeken bir kadın," diye düşündü Harry. Resmin bir kadın tarafından seçildiği belliydi. Yerler ham çam ağacındandı. Oda demode gaz lambaları ve ev yapımı gibi duran kahverengi kil lambalarıyla aydınlatılıyordu. Harry köşedeki duvara dayalı duran klasik gitarı görünce Rolf Ottersen'in tırnaklarının niye o halde olduğunu anladı. "Hayatta öylece çekip gitmezdi derken neyi kastediyorsunuz?" diye sordu Harry. Rolf Ottersen önündeki oturma masasına karısının 10 yaşında ikiz kızları Olga ve Emma ile çekilmiş bir fotoğrafını koymuştu. Silvia Ottersen'in hayatı boyunca gözlük kullandıktan sonra lens takmaya başlamış ya da lazer ameliyatı olmuş gibi iri ve uykulu gözleri vardı. İkizlerin gözleri de annelerinkine benziyordu. "Bir şey söylerdi," dedi Rolf Ottersen. "Mesaj bırakırdı. Başına bir şey gelmiş olmalı." Üzüntüsüne rağmen sesi ölçülü ve nazikti. Pantolon cebinden bir mendil çıkarıp yüzüne götürdü. Burnu zayıf ve soluk yüzüne göre fazla büyüktü. Borazan öttürür gibi tek bir sümkürmeyle burnunu temizledi. Scar başını kapıdan içeri uzattı. Köpekli devreyeler geldi. Yanlarında bir kadavra köpeği var. "Başlasınlar o zaman," dedi Harry. "Komşuların hepsiyle görüştün mü?" "Evet, bir şey çıkmadı." Scar kapıyı kapatınca Ottersen'in gözlük camlarının arasından bakan gözlerinin daha da büyüdüğünü gördü. "Kadavra köpeği mi?" diye fısıldadı adam. "Sadece adı öyle," diyen Harry bir ara Scar'a doğru ifadelerle ilgili birkaç tüyo vermeyi aklının bir köşesine yazdı. "Yani bu köpekler canlı insanlar aramak için de kullanılıyor öyle mi?" Tonlamasına bakılırsa sanki istediği cevabı duymak için yalvarıyordu. Kadavra köpeklerinin sadece ölülerin yerlerini bulduğunu söylemek yerine "Evet tabii ki" diye yalan söyledi Harry. Oysa ne uyuşturucu ne kayıp eşyalar ne de canlılar için kullanılıyorlardı. Tek amaçları ölüleri bulmaktı, hepsi bu. "Demek onu en son bugün 4'te gördünüz," dedi Harry notlarına bakarak. Kızlarınızla şehre inmeden önce. Şehirde ne yaptınız? Kızlar keman dersine gitti. Ben de dükkanla ilgilendim. Dükkan mı? Major Süten'de el yapımı Afrika eşyaları satan ufak bir dükkanımız var. Sanat eserleri, mobilya, kumaş, kıyafet, her çeşit şey var. Doğrudan zanaatkarlardan ithal ediyoruz ve ödemelerini düzgün yapıyoruz. Çoğu zaman başında Silvia duruyor. Ama perşembe günleri daha geç kapatıyoruz. O yüzden o arabayla eve dönüyor, ben de kızlarla tekrar şehre gidiyorum. Onlar Bharat Du Müzik Enstitüsü'nde 5'ten 7'ye kadar keman dersi görürken ben de dükkanda oluyorum. Sonra kızları alıp eve dönüyorum. 7.30'u biraz geç eve varmış oluyoruz. Dükkanda başka kim çalışıyor? Sadece biz. O halde perşembe günleri bir müddet kapalı kalıyorsunuz değil mi? Bir saat kadar. Rolf Ottersen'in yüzünde alaycı bir tebessüm belirdi. Çok küçük bir dükkan zaten, fazla müşterimiz yok. Hatta yılbaşı dışında satış yapmıyoruz diyebilirim. Peki nasıl? Norad, yani Norveç Kalkınma ve İşbirliği Kurumu sayesinde. Hükümetin 3. dünya ülkeleriyle yaptığı ticaret programı gereği dükkanlara ve tedarikçilerimize destek oluyorlar. Sessizce öksürdü. Verilen mesaja paradan ve kısa vadeli kazançtan daha fazla önem veriyorlar. Harry kalkınma desteği ve Afrika ile adil ticaret yerine adamın söylediği saatleri ve Oslo ile bu yer arasındaki sürüş süresi farkını düşünse de başını salladı. İkizlerin bir şeyler atıştırdığı mutfaktan radyo sesi geliyordu. Harry evde televizyon görmemişti. Teşekkür ederim, elimizden geleni yapacağız. Harry kalktı ve dışarı çıktı. Avluda 3 araba duruyordu. Biri Björn Holm'ün siyah boyatıp tavan ve kaportasını ralli arabaları gibi damalı şerit çekilmiş Volvo Amazon'uydu. Harry başını kaldırıp ormanın içindeki küçük çiftliğin üzerinde kemer gibi uzanan berrak ve yıldızlı bol gökyüzüne baktı. Havayı içine çekti. Ladin ve odun dumanı kokuyordu. Ormanın başladığı yerden bir köpeğin solumaları ve onu cesaretlendiren polisin bağırtıları geldi. Harry işe yarayabilecek ipuçlarını bozmamak için belirledikleri yoldan ahıra yürüdü. Açık kapıdan sesler geliyordu. Çömeldi ve dışarıdaki lambanın yaydığı ışıkta kardaki ayak izlerini inceledi. Az sonra ayağa kalktı. Kapının kasasına dayandı ve cebinden sigara paketini çıkardı. Cinayet mahalline benziyor dedi. Kan, cesetler, devrilmiş eşyalar. Björn Horn ve Magnus Kerr sustu. Dönüp Harry'nin baktığı yöne baktılar. Geniş ve açık kapı kirişlerden birine dolanmış bir kablodan sarkan tek ampulle aydınlatılıyordu. Ağarın bir ucunda bir torna tezgahı, arkasında da çekişler, testereler, pensler ve matkapların durduğu bir alet panosu vardı. Elektrikli alet yoktu. Diğer uçta ise bir tel örgü ve arkasındaki duvarlardaki raflara tüneyen, bacaklarını gerip göğsünü kabartarak samanlarda dolaşan tavuklar vardı. Ağarın ortasında kana bulanmış gri ve ham döşeme tahtalarının üzerinde 3 başsız tavuk yatıyordu. Harry dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırıp yakmadan içeri girdi. Kanlara basmamaya dikkat ederek kesme kütüğüne yürüdü ve tavuk kafalarına baktı. Cep fenerinin ışığını mat siyah gözlere tuttu. Önce kenarları alazlanmış gibi kararan beyaz bir tüy tutup inceledi. Sonra da tavukların boynundaki düzgün kesiklere baktı. Kan pıhtılaşmış ve kararmıştı. Bunun yarım saati geçmeyen hızlı bir süreç olduğunu biliyordu. İlginç bir şey gördün mü? Diye sordu Björn Horn. Bu meslek beynime zarar verdi Horn. Şu anda mesleğim gereği tavuk cesetlerini inceliyorum. Scar güldü ve eliyle havaya bir gazete manşeti açarmış gibi yaptı. Tavuklara üçlü cinayet vahşeti. Yer kara büyücüler diyarı. Soruşturma Harry Hall'a verildi. Asıl ilginç olan göremediğim şey, dedi Harry. Björn Horn tek kaşını kaldırdı. Etrafına bakındı ve başı yavaşça aşağı yukarı sallanmaya başladı. Scar kuşkuyla onları süzdü. Ne yani? Cinayet silahı. El baltası diye ekledi Horn. Tavuk kesmenin ideal yolu. Scar burnunu çekti. Tavukları kadın kestiyse işi bitince el baltasını yerine koymuş olmalıydı. Çiftçiler dizenli tipler olur genelde. Bence de, dedi Harry, dört bir yandan geliyormuş gibi duyulan tavuk gıdaklamalarını dinleyerek. Kesme kütüğünün devrilmesi ve tavuk ölülerinin etrafa dağılmış olması bu yüzden ilginç. El baltası da yerinde yok. Yeri neresi ki? Scar Holm'a baktı ve gözlerini devirdi. Harry kıpırdamadan zahmet edip etrafına bakarsan görürsün Scar, dedi. Scar Holm'a bakmaya devam etti. Holm en sonunda torna tezgahının arkasındaki panoyu işaret etti. Tabii ya, dedi Scar. Çekişle paslı testlerin arasındaki boşlukta bir el baltasının dış hatları görünüyordu. Dışarıdan köpeğin havlama, inleme sesleri ve de polisin artık cesaretlendirici olmayan bağırtısı geliyordu. Harry çenesini kaşıdı. Tüm ahırı aradığımıza göre şimdilik Silvia Ottersen'in tavukları kestiği sırada baltayı da yanına alıp gittiğini tahmin ediyoruz. Horn, şu tavukların vücut sıcaklıklarını alıp ölüm saatlerini tahmin edebilir misin? Olur. Ne? Dedi Scar. Ne zaman kaçtığını bilmek istiyorum, dedi Harry. Peki dışarıdaki ayakkabı izlerinden bir şey çıktı mı Horn? Adli tıp polisi başını iki yana salladı. İzlerin üzerleri çok çiğnenmiş ve daha fazla ışık lazım. Rolf Ottersen'e ait birkaç bot izi buldum. Bir de ahıra giden iki farklı bot izini. Ama ahırdan çıkan hiçbir iz yok. Belki de kadın dışarı taşımıştır. Ama o zaman taşıyanın izlerinin daha derin olması gerekirdi. Kimsenin bana kana basmaması kötü olmuş. Harry ampul ışığının dışında kalan karanlık duvarlara baktı. Avludan köpeğin acı dolu inlemeleri ve polisin küfürleri geldi. Gidip ne olduğuna bir baksana Scar, dedi Harry. Scar gidince Harry tekrar feneri açıp duvara doğru yürüdü. Elini boyasız tahtalarda gezdirdi. Bu, diye lafa başladı Horn. Fakat Harry'nin botu duvara tok bir sesle vurunca sustu. Yıldızlı gökyüzü karşılarında belirdi. Arka kapı, dedi Harry. Uzaktaki şehrin kirli sarı ışıklarından oluşan kubbenin altındaki karanlık ormana ve ladin ağaçlarının silüetine bakarak. Feneri karlara tuttu. Ayak izleri ışıkta hemen göründü. İki kişi, dedi Harry. Sorun köpekte, diyerek ahıra döndü Scar. Kıpırdamıyor. Kıpırdamıyor mu? Harry feneri ayak izlerinin gittiği yola doğru tuttu. Kar ışık yansıtsa da izler ağaçların altındaki karanlıkta yok oluyordu. Köpeği tutan polis de ne olduğunu anlamıyor. Dediğine göre hayvan taş kesilmiş. Ne olursa olsun ormana girmek istemiyormuş. Belki tilki kokusu alıyordur, dedi Horn. Bu ormanda çok tilki vardır. Tilki mi? Diyerek burun kıvırdı Scar. Koca köpek tilkiden korkmaz herhalde. Daha önce hiç tilki görmemiş olabilir, dedi Harry. Ama bir yırtıcının kokusunu aldığını farkındadır. Bilmediği şeyden korkması gayet doğal. Korkmasa çok uzun yaşayamaz. Harry kalbinin hızlanmaya başladığını hissetti. Sebebini biliyordu. Orman, karanlık. Hiçbir mantığı olmayan ve üstesinden gelmesi gereken o korku. Burası ikinci bir emre kadar suç mahalli kabul edilecek, dedi Harry. Siz çalışmaya başlayın. Ben de izlerin nereye gittiğine bakayım. Tamamdır. Harry arka kapıdan adımını atmadan önce yutkundu. 30 yıldan fazla olmuştu. Ama tüyleri hala diken dikendi. Sonbahar tatilinde büyük baba ve büyük annesinin Anstel'deki evlerinde kalıyordu. Çiftlik üzerinde haşmetli Romsdal dağlarının yükseldiği bir dağ yamacındaydı. Harry o sene daha 10 yaşındaydı ve büyük babasının aradığı ineği bulmak için ormana dalmıştı. İneği büyük babasından, hatta herkesten önce bulmayı istiyordu. Acele ediyordu o yüzden. Yumuşak yaban mersin çalılarının ve komik görünümlü eğri büğrü bodur huş ağaçlarının üzerinden atlayarak deli gibi koşuyordu. Ağaçların arasından duyar gibi olduğu çanın sesine doğru dümdüz koşarken ayaklarının altında patikalardan biri bitip biri başlıyordu. Çanı yine duydu. İleride sağda bir yerden geliyordu. Bir akarsuyun üstünden atladı. Bir ağacın altından eğilip geçti ve bir yağmur bulutu üzerine doğru gelirken botları sulak topraklara bata çıka ilerledi. Sarp dağ yamacını sulayan bulutun altında perde gibi inen yağmuru görebiliyordu. Yağmur önce öyle ince yağıyordu ki etrafından sinsizce sızıp ağaçların arasına sokulan, dağ yamacını kara bir boya gibi gölgeye bulayıp vadinin aşağısında toplanan karanlığın çöküşünü fark etmemişti. Başını kaldırdığında tepesinde daireler çizen bir kuş sürüsü gördü. O kadar baş döndürücü bir yükseklikte uçuyorlardı ki arkalarında dağ görünüyordu. Derken botlarından biri çamura saplandı ve bir şeylere tutunmaya fırsat bulamadan yüzüstü düştü. Her yer karardı. Burnuyla ağzına çamurun, ölümün, çürümenin ve karanlığın tadı doldu. O birkaç saniyede karanlığı resmen tattı. Sonra tekrar doğruldu ve tüm aydınlığın kaybolduğunu gördü. Üzerinde yükselen dağ aydınlığı arkasına saklamış, sessiz ve itici görkemiyle ona kaybolduğunu ve uzun müddet kimsenin onu bulamayacağını fısıldıyordu. Harry botlarından birini kaybettiğini farkında bile olmadan ayağa kalkıp koşmaya başladı. Elbette birazdan aşina olduğu bir şeyler görüp yolunu bulurdu. Ne var ki arazi büyülü bir yer gibiydi şimdi. Kayalar topraktan çıkan yaratıkların kafalarına, çalılar ayaklarını tırmalayan parmaklara, bodur huş ağaçları kamburunu çıkarıp ona gülerek ona bir o tarafı bir de bu tarafı bir dönüş yolunu bir cehennemi, bir büyük annesinin evini bir çukuru gösteren cadılara dönüşüvermişti. Büyükleri ona çukurdan bahsetmişti daha önce. İneklerin, insanların ve koca at arabalarının yok olup asla geri dönmediği dipsiz bir bataklıktı orası. Harry sendeleyerek mutfağa girip de büyük annesi ona sarıldığında, babasının, dedesinin ve tüm konu komşunun onu aradığını söylediğinde vakit neredeyse gece olmuştu. Büyük annesi ona bunca saattir nerede olduğunu sordu. Ormandaydı. O zaman neden bağırışları duymamıştı? Büyük annesi insanların saatlerdir adını seslenerek onu aradığını söyledi. Kendisi o anı hatırlamasa da büyük annesinin daha sonra çok kereler anlattığına göre sobanın önündeki tahta kutuya oturup soğuktan titrerken yüzünde duygusuz bir ifadeyle uzaklara dalmış, neden onları duymadığı sorusuna şu cevabı vermişti. Onların seslendiğini bilmiyordum. Kim seslendi sandın? Diğerleri. Karanlığın da bir tadı olduğunu biliyor muydun büyük anne? Harry ormanda birkaç metre yürümüştü ki yoğun, neredeyse yapay bir sessizliğin içine gömüldü. Feneri yere tutarak yürüyordu. Çünkü ne zaman feneri ormana doğrultsa zifiri karanlıkta ağaçların ortasında öfkeli hayaletler gibi koşturan gölgeler gördüğünü sanıyordu. Karanlıktan sadece küçük bir ışık küresiyle ayrılmak ona güven duygusu vermiyordu. Tam tersi. Ormanda hareket eden tek görünür cisim olduğu su götürmez bir gerçeklikken kendini çıplak ve savunmasız hissediyordu. Ağaç dalları kör bir adamın yabancıyı tanımaya çalışan parmakları gibi yüzüne sürtünüyordu. Ayak izleri hızlanan soluklarını bastıran bir sesle çağıldayan bir dereye götürdü onu. Burada izlerden biri kaybolurken diğeri alçak zeminde dereyi takip ediyordu. Harry yürümeye devam etti. Dere bir sağa bir sola kıvrılsa da yönünü kaybetmekten korkmuyordu. Geri dönerken tek yapması gereken kendi izlerini takip etmek olacaktı. Yakınında bir baykuş nasihat verir gibi hu hu hu diye öttü. Saatinin kadranı yeşile dönüp ona 15 dakikadan daha uzun bir süredir yürüdüğünü söyledi. Artık geri dönme vakti gelmişti. Arama için ayağında düzgün botlar, üzerinde düzgün giysiler olan ve yanında tilkiden korkmayan düzgün bir köpek bulunan bir ekip gönderecekti. Harry'nin kalbi birden duracak gibi oldu. Yüzünün yanından ok gibi bir şey geçti. Öyle sessiz ve hızlıydı ki görmedi bile. Fakat hava akımı varlığını ele verdi. Harry, baykuşun karda kanat çırpışını ve onun avı olan küçük kemirgenin acınası feryadını işitti. Ciğerlerindeki havayı yavaşça boşalttı. Feneri son kez önündeki ormana tuttu ve geri döndü. Bir adım attıktan sonra durdu. Bir adım, sonra bir adım daha atmak ve buradan çıkmak istiyordu. Ama onun yerine yapması gereken şeyi yaptı. Işığı arkasına tuttu. Oradaydı işte. Bu kapkara ormanın ortasında olmaması gereken bir parıltı. Bir ışık yansıması. Yaklaştı. Arkaya bakıp nerede olduğunu kafasına kazımaya çalıştı. Derenin yaklaşık 15 metre uzağındaydı. Eğildi. Görünen şey yere saplanmış bir çelikten ibaretti. Ama üzerindeki karı temizlemeden de ne olduğunu anlayabiliyordu. Bir el baltasıydı bu. Tavukları kestikten sonra üzerinde kan kaldıysa da temiz görünüyordu şimdi. Etrafında ayak izi yoktu. Feneri ileri tutunca birkaç metre ötede kırık bir dal parçası gördü. Birisi var gücüyle baltayı buraya fırlatmış olmalıydı. Harry o an bir şey daha hissetti. O akşam spektrumdayken hissettiği duyguyu, izlendiği duygusunu. Feneri hiç düşünmeden kapattı. Karanlık üzerine bir battaniye gibi çöktü. Nefesini tutup dinledi. Yapma dedi içinden, buna izin verme. Şeytan diye bir şey yok, sana sahip olamaz. Tam tersi, bir hiçlik bu. İyiliğin olmaması sadece. Burada kendinden başka korkacak bir şey yok. Harry feneri tekrar açtı ve açıklığa tuttu. Uyudu. Ağaçların arasında hareketsizce dikilip fotoğraftaki gibi iri ve uykulu gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Harry'nin ilk aklından geçen gelin gibi bembeyaz giyindiği ve ormanın ortasındaki bir sunakla ayakta durduğu oldu. Üzerine ışık vurunca kadın parladı. Harry titreyerek derin bir nefes aldı ve hemen ceketinin cebinden telefonunu çıkardı. Bjorn Horn ikinci çalışta cevap verdi. Tüm alanı güvenlik çemberine alın dedi Harry. Boğazı kuruyup sertleşti. Polis ekibi çağırıyorum. Ne oldu? Burada bir kardan adam var. Yani? Harry gördüğü şeyi anlattı. Son dediğini anlamadım diye bağırdı Horn. Burada telefon az çekiyor. Başı diye tekrarladı Harry. Sylvia Utterson'a ait. Karşıdan ses gelmedi. Harry, Holm'e ayak izlerini takip etmelerini söyleyip telefonu kapattı. Sonra bir ağacın dibine çömelip montunu boğazına kadar ilikledi. Ve beklerken pili bitmesin diye feneri söndürdü. Evet, karanlığın tadını sahiden de unutmuştu. Ayrım sonu sayfa 110. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Spektrum. S-P-E-K-T-R-U-M. Mojo. M-O-J-O. Ankat. U-N-C-U-T. Sweatshirt. S-W-E-A-T-S-H-I-R-T. Holmenkollen. H-O-L-M-E-N. K-O-L-L-E-N. Faris. F-A-R-R-I-S. Volkswagen Passat. V-O-L-K-S-W-A-G-E-N. P-A-S-S-A-T. Teddy's Soft Bar. T-E-D-D-Y-S. S-O-F-T-B-A-R. Brugata. B-R-U-G-A-T-A. Johnny Cash. J-O-H-N-N-Y-C-A-S-H. Söylehog'da. S-O-L-L-I-H-Ö-G-D-A Storgata S-T-O-R-G-A-T-A Gunerius G-U-N-E-V-I-U-S Johnny Mitchell J-O-N-I-M-I-T-C-H-E-L-L Frida Kahlo F-R-I-D-A K-A-H-L-O Major Stuen M-A-J-O-R-S-T-U-N Barat Du B-A-R-R-A-T-D-U-E. Romstein. R-O-M-S-D-A-L.